Ayrım 10.
127. Müsteşarlık Örgütü. Müsteşarlık örgütü, müsteşar, müsteşar yardımcıları, ana hizmet birimleriyle danışma ve yardımcı birimlerden oluşur. Müsteşarlıkta bulunan ana hizmet birimleri, yıllık programlar ve konjonktür değerlendirme, ekonomik modeller ve stratejik araştırmalar, iktisadi sektörler ve koordinasyon, sosyal sektörler ve koordinasyon, bölgesel geliştirme ve yapısal uyum, Avrupa Birliği ile ilişkiler, dış ekonomik ilişkiler, genel müdürlükler ile yönetim bilgi merkezi daire başkanlığından oluşur. Devlet Planlama Teşkilatı'nın göreviyle ilgili olarak uluslararası ekonomik açıdan önemli dış merkezlerde yurt dışı teşkilatı kurabilme olanağı da vardır. 540 sayılı kanun hükmünde kararname madde 18. 127 Taksim A. Yüksek Planlama Kurulu. Yüksek Planlama Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı'nın en yüksek organıdır. Bu kurul, Başbakanın başkanlığında Başbakanın belirleyeceği sayıda bakanlarla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarından oluşur. Kurulun görüşeceği konuların niteliğinin ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda kurula diğer bakan ve kamu görevlileri de çağrılabilir. Kurulun sekreterlik hizmetleri müsteşarlıkça yürütülür. 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kurulduğunda bu kurulun üyelerinin yarısı hükümet üyelerinden, yarısı da planlama müsteşarlığı mensuplarından oluşmaktaydı. Siyasal kişilerle teknik kişileri eşitlik esasına göre bir kurul içinde toplamanın sakıncaları uygulamada görülmüş ve bu sistemden 1984 yılında vazgeçilmiştir. Yüksek Planlama Kurulu'nun başlıca görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmanın planlanmasında ve politika hedeflerinin belirlenmesinde hükümete yardımcı olmak. B. Plan ve programların Bakanlar Kurulu'na sunulmadan önce hedeflere uygunluk ve yeterlik açısından incelemek. C. Ekonomik konularda üst düzeyde kararlar almak. D. Plan ve programlar açısından kamu iktisadi teşebbüsleriyle ilgili her türlü kararları almak. E. Yatırım ve dış satımın teşvikine ilişkin esasları tespit etmek. F. Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde kitlerle ilgili her türlü kararları almak. 127 Taksim B, Para, Kredi ve Koordinasyon Kurulu. Bu kurul, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanın başkanlığında, başbakanın belirleyeceği bakanlarla, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Dış Ticaret Müsteşarı ve Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşur. Kurulun sekreterya hizmetleri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yürütülür. Bu kurulun görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Ülkenin ekonomi, para, kredi ve maliye politikalarını tespit ederek eşgüdümü sağlamak, ilgili önlem ve kararları almak. B. Destekleme politikasının esaslarını belirleyerek destekleme fiyatları konusunda Bakanlar Kurulu'na öneride bulunmak. C. Ödemeler dengesindeki gelişmeleri izlemek, gerekli önlemleri almak, ithalattan alınacak teminat ve fonlar hakkında Bakanlar Kurulu'na önerilerde bulunmak. D. Bakanlar Kurulu'nun ya da Yüksek Planlama Kurulu'nun incelenmesini istediği konularda görüş belirtmek. E. Kurul kararlarının uygulanmasını izlemek. 128. Devlet Planlama Teşkilatı'nın çalışma biçimi. Devlet Planlama Teşkilatı, görevlerinin niteliği gereği olarak bilimsel yöntemlerle çalışması zorunlu olan bir kuruluştur. Örgüt biçimi, örgütte çalışan görevliler bu tür çalışmayı sağlayacak niteliktedir. Devlet Planlama Teşkilatı'nın uğraş alanı çok yönlü ve karmaşıktır. Devlet Planlama Teşkilatı diğer kuruluşlarla sıkı bir işbirliği içindedir. 129. Planların hazırlanması. Bakanlar Kurulu'nun onayladığı esaslar ve amaçlar doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatı uzun ve kısa vadeli planları hazırlarken, gerek hazırlık aşamasında gerekse planların hazırlanmasında bakanlıklar ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar. Özellikle Devlet İstatistik Enstitüsü'nden geniş ölçüde yararlanır. Devlet Planlama Teşkilatı'nın gerek planın hazırlık çalışmalarında, gerekse planların hazırlanmasında yönetimle sıkı bir işbirliği yapması, planın her aşamasına planı uygulamakla görevli olan kuruluşların katılmalarını sağlaması ve onlarla anlayış birliğine varması, planda verimliliği ve isabeti artırması yönünden önemlidir. Dipnot Mehtap Raporu sayfa 68-69. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan plan, Başbakanlığa sunulur ve Yüksek Planlama Kurulu bir hafta içinde toplanır. Yüksek Planlama Kurulu, planın Bakanlar Kurulu'nca kabul edilmiş olan ana hedeflere uygun olup olmadığını inceler ve düşüncesini bir raporla Bakanlar Kurulu'na bildirir. Yüksek Planlama Kurulu'ndan gelen plan Bakanlar Kurulu tarafından da incelenir. Plan Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. 30-10-1984 gün ve 3067 sayılı yasa. Meclis Genel Kurulu'nca kabul edilen plan resmi gazetede yayımlanır. 130. Yıllık programların hazırlanması. Uzun vadeli plan yıllık programlarla gerçekleştirilir. Yıllık programlar uzun vadeli planın yıllara bölünmüş biçimi değildir. Yıllık programlarda uzun vadeli planın gerçekleştirilmesini sağlama yönünden o yıl içinde yapılacak yatırımlar düzenlenir. Devlet Planlama Müsteşarlığı'nca hazırlanan yıllık programlar Yüksek Planlama Kurulu'nda görüşüldükten sonra Bakanlar Kurulu'na sunulur. Bakanlar Kurulu kararıyla yıllık programlar kesinleşir. Yıllık programlar bütçelerle iş programlarından önce hazırlanır. Bütçelerle iş programlarının hazırlanmasında yıllık programlarda kabul edilmiş olan esaslar dikkate alınır. 131. Planların yürütülmesi. Kalkınma planının uygulanmasında uyum ve işbirliğinin sağlanması, planın başarısında önemli bir etkendir. Müsteşarlık planların uygulanmasında uyum ve işbirliğini sağlar. 132. Planın hukuksal durumu. Dipnot, TETAN, Planlamanın Hukuki Düzeni, Ankara 1976. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kalkınma planı, kamu kesimi için bağlayıcıdır. Yönetsel kuruluşlar plana uygun hareket etmek zorundadırlar. Buna karşılık kalkınma planı özel kesimi yardım ve özendirici yollarla dolaylı bir biçimde etkiler. Böyle bir yolun tam olarak etkili olduğu söylenemez. Planın gerçekleştirilmesi esas itibariyle kamu kesiminin yatırımlarına bağlı bulunmaktadır. 3. Danıştay. Dipnot, S.S. Onar, İdari Hukukunun Umumi Esasları 1969 Cilt 1 sayfa 776, 100 yıl boyunca Danıştay 1968. 133. 1868 yılında Fransız örneğine göre kurulan Danıştay, bir yandan en yüksek yönetsel mahkeme, diğer yandan da devletin en yüksek danışma ve inceleme organıdır. Bir anayasa kurumu olan Danıştay bağımsızdır. Danıştay'ın yönetimi ve temsili Danıştay Başkanı'nca yapılır. Danıştay'ın başkan ve üyeleri, anayasanın güvencesi altında olan yüksek yargıçlardır. Danıştay'ın yönetsel görevlerini yerine getiren bakan ve üyeler ile Danıştay'ın yargısal görevlerini yerine getiren başkan ve üyeler arasında yargıç güvencesi açısından bir ayrım yapılmamıştır. Yönetsel görev yapan üyelerle yargısal görev yapan üyeler görev yönünden birbirinden ayrılmıştır. Burada Danıştay'ın yalnız yönetsel görevleri üzerinde durulacak, yargısal görevleri yargısal denetim içinde ele alınacaktır. Sıra No. 522. 134. Danıştay'ın yönetsel görevleri. Danıştay'ın yönetsel görevleri 3 başlık altında ele alınabilir. A. Danışma görevi. Yürütme ve yönetimin karşılaştığı hukuksal güçlükler için Danıştay'ın görüşü alınır. Danıştay'ın görüşü Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık aracılığıyla istenir. Görüş isteyen kuruluş hukuk açısından Danıştay'ın vereceği görüşle bağlı değildir. Bazen Danıştay'ın olumlu görüşünün alınması yasalarla istenmiş olabilir. Bu gibi durumlarda hem Danıştay'ın görüşünü alma hem de görüşüne uyma zorunludur. Örneğin yasada belirtilen değeri aşan devlete ait davadan vazgeçebilmek için Danıştay'ın uygun görüşünün alınması gerekir. 4353 sayılı yasa madde 29. B. İnceleme görevi. Danıştay yasaların öngördüğü konularda inceleme kararları alır. Örneğin tüzük tasarıları Danıştay'ın incelemesinden geçirilir. Danıştay'ın incelemesinden geçmemiş bir metin tüzük olarak çıkarılamaz. Tüzük tasarıları konusunda Danıştay'ın kısa sürede görüşünü bildirememesinden, görüş bildirirken maddelerin yazım biçimi üzerinde de ayrıntılı bir biçimde durmasından yakınan yönetim, tüzük yerine yönetmelik çıkartma yolunu yeğlemektedir. Danıştay Kanunu'nda 1990 yılında yapılan bir değişiklikle Danıştay'ın tüzük tasarılarını inceleme yetkisi hem içerik hem süre yönünden kısıtlanmak istenmiştir. Bu düzenleme Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiştir. Ancak Anayasa ve Danıştay Kanunu'nda yapılan değişiklikle tüzük tasarılarının inceleme süresi 2 ayla sınırlandırılmıştır. Bakınız sıra No. 91. Hükümet gerekli gördüğü durumlarda yasa tasarılarının da Danıştay'ın incelemesinden geçirilmesini isteyebilir. Uygulamada yasa tasarıları Danıştay'ın incelemesinden geçirilmemektedir. Bu yolun işletilmesi yasa tasarılarının Türk hukuk sistemine ve anayasaya uygun olarak hazırlanmasında etkili olacak, hem hükümetin hem meclisin işini kolaylaştıracak bir yöntemdir. Bu yöntemin işleyebilmesi için Danıştay'ın görüşünü kısa sürede hükümete bildirmesi ve gizlilik koşuluna da uyması gerekir. 4353 sayılı yasa madde 29. 1999 yılında anayasanın 155. maddesinde yapılan değişiklik ve buna paralel olarak Danıştay Kanunu'nun 48. maddesinde yapılan değişiklikle kanun tasarılarını inceleme süresi 2 ayla sınırlandırılmıştır. C. Diğer yönetsel kararlar. Danıştay'a yasalarla çeşitli yönetsel görevler verilmiştir. Örneğin, İl Genel Meclisi'nin vali tarafından onaylanmayan kararları 20 gün içinde Danıştay'a sunulur. Danıştay konuyu karara bağlar. Bir köyün belediyeye katılabilmesi için Danıştay'ın olumlu kararına gerek vardır. Danıştay'ın aldığı bu gibi kararlar tamamen yönetsel kararlardır. Bu kararları Danıştay değil ilgili yönetsel kuruluşlar yürütürler. 135. Danıştay'ın yönetsel görevlerini yürüten örgütler. Danıştay yönetsel görevlerini de yargı görevleri gibi kurul olarak yerine getirir. Danıştay'ın yönetsel görevleri idari daireler ve idari işler kurulu tarafından yürütülür. A. İdari daireler. Danıştay'da 2 idari daire vardır. Her daire bir başkan ve 4 üyeden oluşur. İdari dairelerin görevleri Danıştay Kanunu'nda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Örneğin 1. daire, Bakanlar Kurulu'nca gönderilen yasa tasarıları konusunda düşüncesini bildirmek, Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını incelemek gibi görevleri yürütür. 2. daire ise memurun muhakematına ilişkin işlere bakar. B. İdari İşler Kurulu. İdari İşler Kurulu, idari daireler başkan üyeleri, her yıl genel kurulca seçilecek 10 dava dairesi başkan üyelerinden oluşur. Bu kurula Danıştay Başkanı veya başkan vekillerinden biri başkanlık eder. İdari İşler Kurulu, Danıştay İdari Daire ve kurulları arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını karara bağlar. Danıştay Kanunu'nda 1990 yılında yapılan değişiklikle 46. maddenin A bendinde yer alan kanun ve tüzük tasarılarının İdari İşler Kurulu'nca inceleneceğine ilişkin kural madde metninden çıkarılmıştır. 1999 yılında 4446 sayılı yasayla anayasanın 155. maddesinde ve 4492 sayılı kanunla Danıştay Kanunu'nun 46 ve 48. maddelerinde yapılan değişiklikle Danıştay'ın ve dolayısıyla İdari İşler Kurulu'nun imtiyaz verilmesiyle ilgili şartlaşma ve sözleşmeleri inceleme ve haklarında karar verme yetkisi kaldırılarak bu yetki bunlar hakkında düşünce bildirme ve bunu 2 ay içinde sonuçlandırma zorunluluğuna dönüştürülmüştür. 136. Danıştay'ın çalışma yöntemi. İdari görevleri açısından Danıştay çalışmalarını dosya üzerinde yapar. Danıştay'ın çalışmaları kapalı olarak sürdürülür. İdari dairelere ve idari daireler kuruluna gelen dosyalar, daire veya kurul başkanı tarafından bir üyeye veya tetkik hakimine verilir. Bunlar dosyayı daire veya kurulda konuşulmak üzere hazırlarlar. Daire ve kurulda yapılan görüşme sonunda konu karara bağlanır. Görüşülmekte olan işle ilgili bilgi ve belgeler ilgili kuruluşlardan istenebilir. Tamamlayıcı bilgi edinmek için ilgili kuruluşlardan yetkili kişiler çağrılıp dinlenebilir. 4. Sayıştay. Dipnot. Cumhuriyet'in 50. yılında Sayıştay 1973, A.Ş. Gözübüyük Sayıştay, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 3-4, Sayfa 303, 1962, B.N. Feyzoğlu, Sayıştay ve Parlamento, 120. yılında Sayıştay, 1982. G. Coşkun, Sayıştay ve Denetim, 120. yılında Sayıştay, sayfa 33, 1982. M. Günday, İdari Hukuku, 1996, sayfa 283. 137. Sayıştay, anayasayla öngörülmüş mali bir denetim organıdır. Anayasaya göre Sayıştay, genel ve katma bütçeli kuruluşların gelir ve giderleriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleyen, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlayan bir kuruluştur. Anayasa madde 160. Sayıştay yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan bir kuruluş değildir. Bunun yanında Sayıştay'ın yargı yetkisi de vardır. Dipnot, Anayasa Mahkemesi son olarak Sayıştay'ın yargı yeri olmadığına karar vermiştir. Buna göre Sayıştay, anayasanın 160. maddesine göre temelde Türkiye Büyük Millet Meclisi adına mali denetim görevini yapar ve özel olarak da bu denetim çerçevesinde aleyhine hiçbir yargı organına başvurma olanağı bulunmayan kimi kesin kararlar alan kendine özgü bir anayasal kurumdur. Anayasa Mahkemesi'nin 11.7.1991 gün ve E90-39, K91-21 sayılı kararı. Resmi Gazete 23.5.1992, 21.236. Burada Sayıştay'ın yalnız yönetsel görevleri üzerinde durulacaktır. Yargısal görevleri yargısal denetim bölümü içinde ele alınmıştır. Sıra No. 546. 138. Sayıştay'ın yönetsel görevleri. Sayıştay'ın yönetsel görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Vize. Sayıştay bütçe uygulaması yönünden kurumların harcamalarını hukuka ve bütçeye uygunluk yönünden denetler. Buna vize işlemi denir. Kural olarak harcamadan sonra vize işlemi yapılır. Sayıştay kadro ve ödenek dağıtım işlemini de denetler. Bu denetim önceden vize yoluyla yapılır. Sayıştay vize işlemini yaparken harcamaların yerindeliğini denetlemez. B. Tescil. Sayıştay genel ve katma bütçeli kurumların harcamaya ilişkin olarak yaptıkları sözleşmeleri, bütçeye ve yasalara uygunluk açısından denetler. Tescil işlemiyle sözleşmelerin bütçeye ve yasalara uygunluğunu saptar ve uygulanmasına izin verir. Bazı sözleşmeler, niteliği veya tutarı ya da sözleşmeye taraf olan yönetsel kuruluş açısından tescil işlemi dışında tutulmuştur. Sayıştay, tescil işlemi dışında tutulan sözleşmeleri saptar ve resmi gazetede yayınlar. Yerel yönetimlerden il özel yönetimiyle belediyelerin yapacakları sözleşmelerden hangilerinin tescilden istisna edileceği her yıl Sayıştay Başkanlığı'nın önerisi üzerine bütçe kanunuyla saptanır. 4149 sayılı yasayla getirilen ek madde 11. C. Uygunluk bildirimi. Sayıştay tarafından yapılan uygunluk bildirimiyle kurumların bütçe uygulamalarının sonucunun bütçeye ve yasalara uygun bulunduğu saptanır. Bu belge kesin hesap yasalarına eklenir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulur. Sayıştay uygunluk bildirimini bakanlıkların düzenledikleri kesin hesapları, sayman hesaplarıyla hazinece, Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen hesaplarla karşılaştırarak yapar. Bütçenin uygulanmasından sonra kesin olarak denetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kesin hesap yasa tasarısının görüşülmesi sırasında yapılır. D. Görüş bildirimi. Mali konuları düzenleyen yönetmelikler yürürlüğe konmadan önce Sayıştay'ın görüşü alınır. Sayıştay kendisine ilişkin yasa tasarı ve teklifleri hakkında da görüş belirtir. Bu görüş ne yasama organını ne de Bakanlar Kurulu'nu bağlar. Bakanlar Kurulu yasa tasarıları için Sayıştay'ın görüşünü almak zorunda da değildir. Sayıştay uygulamada rastladığı aksaklıkları ve eksiklikleri hazırladığı raporlarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar. E. Yönetsel nitelikteki kararların birleştirilmesi. Sayıştay Genel Kurulu vize, tescil ve diğer denetlemelerin ilişkin uygulamalar hakkında genel ve birleştirici kararlar alır. Bu tür kararlar Sayıştay dairelerinin yönetsel nitelikte aldıkları kararlar arasındaki çelişkileri, aykırılıkları giderme, uygulamada birliği sağlama amacına yönelik kararlardır. Resmi gazetede yayınlanır. Bu kararlar Sayıştay'ın yargı görevleriyle ilgili içtihadı birleştirme kararları niteliğinde kararlar değildir. Bağlayıcı niteliği de yoktur. F. Verimlilik ve etkinlik denetimi. 4149 sayılı ve 47996 günlü yasaya göre Sayıştay denetimine tabi kurum ve kuruluşların kaynakları ne ölçüde verimli, etkin ve tutumlu kullandıklarını incelemeye yetkilidir. İnceleme sonuçları Sayıştay Başkanı'nca bir değerlendirme raporuyla birlikte Meclis Başkanlığı'na sunulur. Rapor Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra komisyonun önerisiyle birlikte Meclis Genel Kurulu'na sunulur. 139. Sayıştay'ın örgütlenmesi. Sayıştay'ın yönetsel görevleriyle yargısal görevlerini bazı istisnalar dışında aynı kuruluşlar yürütür. Danıştay'da olduğu gibi yönetsel görevleri yürütenler, yargı görevlerini yürütenlerden kesin olarak ayrılmamıştır. Sayıştay'ın görevlerini yürüten kurullar, daireler, daireler kurulu, temyiz kurulu ve genel kuruldur. A. Daireler. Sayıştay'da daire biçiminde örgütlenmiştir. Her dairede bir başkanla 6 üye vardır. Bir başkan ve 4 üye ile toplanan daire yargılamaya yetkilidir. Daireler yargılama görevlerinin yanında gerektiğinde genel uygun bildirimleri ve meclise sunulacak diğer raporlar hakkında da görüş belirtir. B. Temyiz Kurulu. Temyiz Kurulu, Sayıştay Genel Kurulu'nca seçilen 4 daire başkanıyla her daireden seçilecek 2'şer üyeden oluşur. Kurula en kıdemli daire başkanı başkanlık eder. Temyiz Kurulu, Sayıştay dairelerinden verilen yargı kararlarını temyiz yoluyla inceler. Bu kurulun kararları kesindir. Bunlara karşı hiçbir yargı yerine başvurulamaz. Kararı temyiz edilen daire başkan üyeleri oylamaya katılamaz. C. Daireler Kurulu. Daireler Kurulu, temyiz kuruluna seçilen başkan ve üyelerin dışında kalan başkan üyelerden kurulur. Vize işlemlerine, daire kararlarına yapılan itirazları karara bağlar. Maliye yönetmelikler hakkında görüş belirtir. D. Genel Kurul. Genel Kurul, birinci başkanının başkanlığında daire başkan üyelerinden oluşur. Genel Kurul, dairelerin kararları arasındaki aykırılıkların giderilmesi için içtihadı birleştirme kararları alır. Genel uygunluk bildirimini görüşür. Sayıştay'daki kurullarla ilgili seçimleri yapar. Sayıştay'ın en yüksek karar organıdır. Sayıştay'ın kendi iç düzeniyle ilgili olan kuralları da vardır. Daireler Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu gibi kurullardır. 140. Sayıştay mensupları. Bunlar 3 kümede toplanır. 1. kümede meslek mensupları yer alır. Bunlar 1. Başkan Daire Başkanları, üyeler, raportörler ve denetçilerdir. 2. kümede yönetim mensupları yer alır. Bunlar müdürler ve memurlardır. 3. kümede ise savcı ve yardımcıları yer alır. 141. 1. Başkan. Sayıştay Kanunu'nda 1990 yılında çıkarılan 3677 sayılı yasayla değişiklik yapılmış, Sayıştay Başkan üyelerinin seçiminin Plan ve Bütçe Komisyonu'nca yapılması ve Meclis Genel Kurulu'nca onaylanması yöntemi benimsenmişti. Anayasa Mahkemesi bu seçim yöntemini anayasaya aykırı bularak Sayıştay Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerini iptal etmiştir. Dipnot: Anayasa Mahkemesi Sayıştay ile ilgili seçimler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin istisnai olarak kullandığı ve maddi anlamda idari nitelikte olan bir yetkidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait bir yetki, bütçe, plan ve komisyonu dahil hiçbir meclis komisyonunca kullanılamaz biçimindeki gerekçeyle 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 3677 sayılı kanunla değişik 5 ve 6. maddesini iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 11.7.1991 gün ve E90/39, K91/21 sayılı kararı. Resmi Gazete 23.5.1992, 21.236. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından doğan boşluğu doldurmak üzere 4.7.1996 gün ve 4.149 sayılı yasa çıkarılmıştır. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılacak Sayıştay Başkanlığı ve Sayıştay Üyeliği seçimleri için gerekli değerlendirmeleri yapmak ve aday belirlemek üzere Sayıştay Başkanı ve üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu kurulur. Bu komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri arasından siyasi partilerle bağımsızların meclisteki temsil güçleri oranında ve at çekme usulüyle belirlenen 15 kişiden oluşur. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ön Seçim Geçici Komisyonu'na başkanlık eder. Nitelikleri yasada belirlenen ve geçici komisyonca gösterilen iki adaydan biri Meclis Genel Kurulu'nca gizli oyla Sayıştay Başkanı seçilir. Başkanın görev süresi 7 yıldır. Yeni başkan göreve başlayana kadar eski başkan göreve devam eder. 142. Sayıştay üyeleri ve daire başkanları. Sayıştay'da boşalan her üyelik için nitelikleri yasada belirlenmiş olanlar arasından Sayıştay Genel Kurulu'nca 4 aday seçilir. Sayıştaycı meclise gönderilen adaylar arasından Sayıştay Başkan üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu'nca her 5 üyelik için 2 aday belirlenir. Meclis Genel Kurulu'nca 2 adaydan biri gizli oyla üye seçilir. Sayıştay Daire Başkanları Sayıştay Genel Kurulu'nca kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Bunların görev süresi 4 yıldır. 143. Sayıştay Başkan üyelerine sağlanan güvenceler. Başkan üyelere anayasal değil yasal güvence sağlanmıştır. Buna göre Sayıştay Başkanı ve üyelerinin görevine son verilemez. Kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye ayrılamaz. Ancak Sayıştay Başkanı ve üyeleri Meclis Başkanı'nın önerisi üzerine meclis üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun gizli oyuyla görevden alınabilir. Bu düzenleme Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi Sayıştay Başkan ve üyelerine tanınan bu yasal güvenceyi Sayıştay'ın anayasal konumuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kuruluşlarından biri olma özelliğine uygun bulmamıştır. Anayasa Mahkemesi 20.11.1996 E90/58 K97/43 Resmi Gazete 6.11.1997 23.162 144. Sayıştay'ın çalışma biçimi. Sayıştay çalışmalarını belgeler üzerinde kamuya kapalı olarak yapar. Gerekli gördüğünde ilgilileri çağırarak dinleyebilir. Vize işlemleri denetçiler eliyle yapılır. Vize işlemi dolayısıyla işlemi vize edilecek kurumla denetçi arasında uyuşmazlık çıkarsa önce dairede sonra daireler kurulunda incelenir. Daireler kurulunun alacağı karara göre ya işlem vize edilir ya da reddedilir.